Ayrım 18. 7. gün. İhsan Oktay Yanar. Sayfa 213. Bu adamlar ellerine kavuşuk eldivenler geçirdikten sonra polislerin çevirdiği boş bahçede az önce İdris Amil'in yestehlediği helaya girdiler. Elbette yanlarında çantaları da vardı. İşlerinden biri helanın deliğine iki elini dirseklerine kadar sokarken bir diğeri kendi çantasından kavanoz çıkardı. Çok geçmeden İdris Amil'in sabah yestehlediği gayta, olanca haşmeti ve bütünlüğüyle ilkinin iki avucu içindeydi ve adam bunu sanki İngiltere kralının tacı gibi itinayla tutuyordu. Üçüncüleri bir etiketin üzerine şunları yazmaktaydı. İdris Amil Zula, Gayta No 3, sabah 9.46. Derken gaytayı kavanoza itinayla yerleştirdiler ve bu etiketin arkasındaki zamkıyı yaladıktan sonra üzerine yapıştırdılar. Artık işleri bitmiş sayılırdı. Dışarı çıkıp otomobile bindiler. Şoför gaza bastı ve oradan ayrıldılar. Polisler toplanan ahaliye "Haydi dağılın, hadise bitti, evlerinize gidin" diye bağırıyordu. Ama anası "İdris'im, İdris'im, ah şimdi hastanelere düştü" diye hüngür hüngür ağlıyor. Ama komşuları kadıncağızı teselli ediyorlardı. Gerçekten de İdris Amil'in hastanede rahatı yerindeydi. Röntgen filmi çekilmiş ama kırığa çıkığa rastlanmamıştı. Adam istirahat için öğle sonrasına kadar yatakta yatacak, yani 2-3 saat sonra taburcu edilecekti. Yatakta bunca zamanı nasıl geçeceğini düşünüp sıkılıyordu ki kapı vuruldu. İçeriye elinde bir demet nergisle ve elbette o güzel masmavi gözleri pomponlu çoraplarıyla gülümseyerek Leyla girince siyasi bir mücrim olduğu kanaatini o anda unutuverip aşka boğuldu. Leyla, "Johan biraderlerin kasiyeri seni sedyede taşınırken görmüş. Bana bahsetti ve hemen geldim. Hekimler afiyette olduğunu söylüyorlar. Galiba bugün taburcu olacakmışsın ama sarsılmış olmalısın" demişti. İdris Amil ise "Evet, hadiseler beni çok yordu. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var" dedi. Bunun üzerine Leyla hastaneden çıktıktan sonra Beyoğlu'nda dolaşıp "Biraz hava almaya ne dersin? Hem havadan sudan konuşuruz. Belki biraz da birbirimizi tanırız" deyiverince İdris Amil sevince boğulmuştu. Çünkü ara sıra ziyaret ettiği Abanos sokağındakiler dışında belki eline ilk kez hanım eli değecekti. Nihayet beraber hastaneden çıktıklarında doğruca İstiklal Caddesi'ne gittiler. Ama Leyla, İdris Amil'den epey uzakta, kaldırımın diğer ucunda yürüyordu. Adamcağızın bu durumdan tedirgin olduğunu hissettiğinden olsa gerek ona "Kusura bakma lütfen" dedi. "Birbirimize yakın yürürsek aramızda bir samimiyet olduğunu düşünürler ve bu düşünce doğru olur. Ama ben şimdilik onların böyle düşünmelerini istemiyorum. Dediğim gibi şimdilik." İdris Amil'in kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Aksilik bu ya, karşıdan kalabalık bir insan grubu gelince Leyla'ya yaklaşmak zorunda kaldı. Ama bu anda bir facia oluverdi. Kalabalıkta hoyrat bir adam sağa sola bakmaksızın Leyla'nın üstüne doğru yürürken İdris Amil adam çarpmasın diye elini kızın beline değdirip az kendisine çekti. Hay yapmaz olaydı. Leyla sanki elektrik çarpmış gibi hayal kırıklığı ve öfke içinde gözleri yaşlı, bir elini ağzına götürüp diğeriyle de karnını kapatmış hayretle İdris Amil'e bakıyordu. Ardından ona "Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Bana nasıl dokunursun? Sana itimat etmiştim. Yazıklar olsun" dedikten sonra ağlaya ağlaya Galatasaray'a doğru hızlı adımlarla yürüdü gitti. İdris Amil de onu takip edecek, özür dileyecek cesaret hiç kalmamıştı. İşte tam bu sırada yağmur başladı. Üstelik adamcağızın şemsiyesi yoktu. Gürleyen gök sanki onu azarlıyor, iffetli bir kızcağızın hassas yüreğini incittiği için bağırıp çağırıyordu. O günün gecesi üniversitenin amfisinin girişi polislerle doldu. Ayrıca çevrede ceketlerinin üstünde görünen kabarıklıklara bakılırsa büyük kalibreli tabancalar taşıyan sivil polisler de kol geziyordu. Ama onların amfiye girmeleri yasaktı. Burada o geceki esrarengiz konferansa sadece Cumhuriyet'in mümtaz ve helal süt emmiş alimleri katılacaktı. İşte bu alimler içeri girip yerlerini aldıktan sonra kürsüye kısa boylu, tıknaz ve göbekli, yuvarlak gözlüklü bir müderris çıkıp kendini şöyle tanıttı. "Bendeniz Abdülmuttalip Uğuz, Cumhuriyetimizin ilk İdrisologuyum." Bir iki öksürüp kürsüdeki bardaktan iki yudum su içtikten sonra sözlerine devam etti. "İdrisoloji, az sonra anlayacağınız gibi sadece milletimizin değil tüm dünyanın ıslah ve hatta imarı için vazgeçilmez bir ilimdir. Bu bir nevi haşa dünyevi ilahiyattır. Bu ilim sayesinde artık dünyadaki ilahı yaratabiliriz. Çünkü o memleketimizde hatta cumhuriyetimizin avuçları içinde bulunan mukaddes bir emanettir. Evet. İdrisolojinin konusu İdris Amil Zula adlı bir vatandaşımızdır. Işıkları söndürün lütfen." Amfinin gerisindeki asistan ışıkları söndürdü ve projeksiyon makinesini açınca İdris Amil'in daha o gün Hastanede çekilen röntgen filmi göründü ve tüm iskeleti ortadaydı. Müderris sözlerine şöyle devam etti. Boyunun kısalığına bakmayın. Kadim zamanlarda boy kısalığı bir dezavantaj değil, avantajdı. Çünkü kısa boylu bir adamın ağırlık merkezi yere yakındır. Bu nedenle ona ne kadar vurursanız vurun, yere kolay kolay devrilmez. Tıknaz olduğuna da bakmayın. Bu hususiyeti onun en soğuk iklimlerde bile sıcak kalmasını sağlar. İşte hem muharip hem de mukavim bir ırkın yegane temsilcisini tetkik ediyoruz. Bu ilim idrisolojidir. Üniversitenin amfisi alkıştan inliyordu. Müderris elleriyle kalabalığı yatıştırdıktan sonra asistanına işaret etti ve asistanı daha o sabah alınan gayta numunesinin bulunduğu kavanozu getirdi. Müderris bu kavanozu iki eliyle tutup sanki graal imiş gibi havaya kaldırarak kalabalığa gösterdi ve şunları söyledi. Şu gaytayı muazzamaya bir bakın. Sanki mert süprem. Yaptığımız tetkiklerde gayta muhteviyatının bulgur, kuru fasulye, ekmek ve turşudan ibaret olduğunu keşfetmiş bulunuyoruz. İşte bu ırk yetersiz koşullarda ve yetersiz besinle bile hayatta kalabilecek üstün bir ırk. Müderris amfidekilere bir baktıktan sonra nihayet ağzından baklayı çıkardı. Siz mümtaz alimler artık idrisoloji ilmiyle tanışmış bulunuyorsunuz. Şimdi size teklifimi iyi düşününüz ve icap eden tetkikleri de yapıp bir karar veriniz. Teklifim şudur. İdris Amir Zula'yı ırkımızın ıslahı için damızlık olarak kullanmalı mıyız? Üniversitenin amfisinin alkıştan inlediği sırada hakkında alınan kararlardan habersiz İdris Amir, Leyla'yı incittiği için bin pişman olduğu halde Galata rıhtımının bir kafede oturup çay içmişti. Yağmur dindiği için artık biraz kalkıp dolaşabilir, günün yorgunluğunu az da olsa üzerinden atabilirdi. Ardından rıhtım boyunca yürümeye başladı. Ama arkasından ıslak yolda ilerleyen birinin ayak sesleri geliyordu. Başına onca gelen şeyden sonra artık en kötü akıbeti bile kabullenmiş olan İdris Amil dönüp bakmadı bile. Bu kişi olsa olsa siyasi şubeden bir polisti. Alt tarafı yazdığı iddia edilen yazı nedeniyle onu alır götürür, adam akıllı ıslatıp mahkemeye çıkartır, en fazla 5-6 yıl hapis cezası verirler. Fakat başına böyle bir şey gelmedi. Arkasından gelen ayak sesleri giderek yaklaştı ve gecenin o karanlığında bir Walter parıldayı verdi. Bu tabancanın namlusu göbeğine tevcih edilmişti. O sabah evinin karşısındaki kıraathanede oturan gri paltolu sarışın adamı tanıdı. Epey asabi görünen adam dişlerinin arasından bozuk bir lisanla "Dediğimi yap yoksa ölürsün" diye fısıldamıştı. Adam arkada, o önde, deniz kıyısında tenha bir yere gittiler. Derken az ilerideki filikayı gördü. İçinde üç kürekçi vardı. Adam ona bin diye emretti. İdris Amil denileni yaptı. Filikadaki yegane ışık kaynağı olan pilli fener, ahenk içinde uzaktaki bir şilebe doğru kürek çeken adamların donuk yüzlerini aydınlatıyordu. Hepsi de sarışındılar. Çok geçmeden şaibe, şilebe yaklaştıklarında, İdris Amil bu sefinenin bandırasında gamalı haç olduğunu gördü. Şilepte onları bekliyor olmalıydılar ki iskele hemen indi. Adam elinde tabancayla ona "Çık yukarı" diye buyurdu. O da denileni yaptı. Zaten başka çaresi yoktu. Güverte loştu. Ama o anda şimşek çaktığında korkunç ve donuk görünüşlü bir SS zabitinin şapkasındaki kuru kafayı görünce beti benzi atıverdi. Bu zabit onunla açık konuştu. "Seni bırakacağız ama bizim de üstün ırkımızı daha da üstün kılmamız icap ediyor. İçeride kamerada Helga seni beklemekte. Onu döllediğinde seni bırakacağız." Zabit bunları söyledikten sonra çekip gitmişti. Güvertedeki adamlar İdris Amil'i ite kakarı içeri soktular ve bir koridor boyunca tekme tokat ta ilerideki bir odaya kadar sürüklediler. Anlaşılan münevver arkadaşlarıyla olduğu gibi bu kişiler de onun ırkını kıskanıyorlar, kısa boyunu, sivilceli suratını çekemiyorlardı. Hem ne vardı bunda? Alt tarafı bir kadını dölleyecekti. Zabitin dediğine bakılırsa kadının adı Helga'ydı. Mecmualarda gördüğü kadarıyla da Alman kadınları bir içim su olurlardı. Ama bu sırada aklına Leyla geliverdi. İşte ona ihanet edemezdi. Fakat canı söz konusuydu. Zaten Helga'nın odasının kapısı da aralanmıştı. Allah bilir, içeride bir çilingir sofrası, gramofonda romantik bir müzik, şamdan da yanan mumlar, bir de kırmızı çarşaflı rahat yatak vardı. Hal böyle olunca Alman kadınla iyice bir cilveleştikten sonra erkeklik vazifesini yapar giderdi. Derken kapı ardına kadar açıldı ve İdris Amil karşısında gülle fırlatmadığı dereceye girmiş, izbandut gibi bir jinekolojik muayene masası üzerinde sırt üstü uzanıp iki yana iyice açtığı bacaklarını ayaklıklara geçirmiş donuk yüzlü çıplak bir kadın azmanıyla karşılaştı. Bu yetmiyormuş gibi ağızlarına maske ve ellerine de cerrah eldiveni geçirmiş iki hekim ile bir hemşire dölleme ameliyesi için hazır bekliyorlardı. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açılan İdris Amil'in dili tutulmuştu. Ama ben böyle bir ortamda yapamam ki diye kekeliyordu. Şairin kapının mandalın kalkmayınca fethi bab olmaz mısrağı doğru çıkmıştı. Ama zararı yoktu. Almanların da Helga'nın da dünya kadar zamanı vardı. Fakat bu haftalar sürmedi. 4 gün sonra bir gece sabaha karşı İdris Amil'i aynı filika saray burnunda karaya çıkardı. Tam karaya ayak basarken kıçına tekmeyi basmışlar, ardından da pantolonuyla donunu fırlatmışlardı. Bitkin bir halde Eminönü'ne doğru yürüdü. Başına gelen onca şeyden sonra artık mecalsiz dizleri titremeye başlamıştı. Alman şilebindeyken 4 gündür başından hiç çıkarmadığı hasır şapkası kir içindeydi. Bu haliyle sendeleye sendeleye köprüyü geçti. Siyasi bir mücrim olduğundan olsa gerek polisler onu şüpheli şüpheli süzüyorlardı. Ah, keşke Leyla yanında olsaydı. Ah, keşke ona sarılıp hüngür hüngür ağlasaydı. Ve ah, keşke o da İdris Amil'in gözyaşlarını o kalbi kadar bembeyaz mendiliyle silse ve bir de o ağlasaydı. Ah, keşke. Ama Leyla incinmişti. Fakat İdris Amil'in ona ihtiyacı vardı. Bu yüzden tünelden yukarı çıktı. Tekrar bastıran yağmurun altında onu koruyacak bir şemsiye bile olmadan İstiklal Caddesi'ne varınca doğruca Johan biraderlerin kitapçı dükkanına gitti. Ama dükkan daha açılmamıştı. Hem tepeden tırnağa ıslak ve hem de aç olan İdris Amil, ortalığı velveleye veren bir simitçi çocuğun başında taşıdığı tabladan son parasını vererek en yumuşak görünen simidi aldı. Bunun sebebi diş fırçalama alışkanlığı olmamasından yeşilleşmiş ön dişlerinin çürük içinde kalmasıydı. Derken sokağın çay ocağından veresiye bir çay söyleyip kahvaltısını yaptı. Çayını içerken paketinde kalan 4 cigaradan birini yakmış tüttürmeye başlamıştı. Arada bir de sol el serçe parmağının uzun bıraktığı tırnağıyla dişlerinin arasındaki susam kırıntılarını temizliyordu. Ne de olsa Johan biraderlerin dükkanı açılmıştı ve Avrupa gazetelerini almak için Leyla'nın gelmesinin eli kulağındaydı. Çok geçmeden sokağın başında elinde pembe şemsiyesiyle masmavi gözlü o kız belirdi. İdris Amil yerinden kalkıp ceketinin düğmelerini iliklemiş, işaret parmağını avurduna sokup sıyırarak son simit kırıntılarını gidermişti. Leyla onu görünce olduğu yerde kala kalmış o güzel ve iri masmavi gözlerini ayırmadan İdris Amil'e bakıyordu. Yağmurda sırılsıklam ıslanmış bu münevver adam ona doğru birkaç adım attıktan sonra durunca Leyla koşar adımlarla İdris Amil'e yaklaştı ve adeta bir ana şefkatiyle elini yanağına koyup merhametli bakışlarla sordu. Ne olmuş sana? Aman Allah'ım! Bunu sana kimler yaptı? İdris Amil'in gözünden süzülen yaşlar hasır şapkasının siperinden akan yağmur damlalarına karışıyordu. Ardından iki sevgili birbirlerine sarıldılar. Bir müddet öylece kalıp birlikte hıçkıra hıçkıra ağladılar. Neden sonra Leyla, hasta olacaksın demişti. Derhal kuru bir şeyler giymen gerekir. Benimle gel sevgilim. Bunları söyledikten sonra kolunu İdris Amil'in beline doladı. Bir anlık tereddütten sonra adamcağız da kolunu Leyla'nın omzuna atmıştı. Böylece iki sevgili Leyla'nın Hüseyin Ağa sokağındaki dairesine geldiler. Burası konforlu bir apartmanın ikinci katındaydı ve kalorifer yanıyordu. Üstelik sıcak su da vardı. İçeri girdikten sonra Leyla şifonyeri açmış, İdris Amil'e kırmızı bir bornoz verip ona banyonun kapısını göstermişti. Hayatında ilk kez duşta yıkanan İdris Amil, bornozu giydikten sonra bunun kısacık olduğunu fark etti. İşin kötüsü bu, üzerindeki yegane elbiseydi. Acaba bu haliyle banyodan çıksa Leyla yine incinir miydi? Bu yüzden ne olur ne olmaz bir saat kadar bekledi. Ancak bu sürenin sonunda dışarıdan Leyla'nın sesini duydu. İşin bitmedi mi sevgilim? Artık çıksana. Sana ıhlamur yaptım. Hal böyle olunca İdris Amil yaradana sığınıp dışarı çıktı ve salona gidip kanepeye oturdu. Ama kör talih bornozun etekleri o kadar kısaydı ki İdris Amil ikide bir aşağı çekiştirmek zorunda kalıyordu. Ama az sonra Leyla elinde tepsiyle ona ıhlamur ikram ederken eğildiğinde kızın memelerine gözü ilişmiş o ana kadar uyuyan Zebbi o daracık bornozu adam akıllı zorlamaya başlamıştı. Leyla'nın temiz hislerini incitmek istemeyen İdris Amil şiddetli bir acı duymasına rağmen Zebbi'ni aşağı kıvırıyor ama bu ıstıraba daha ne kadar dayanabileceğini kestiremiyordu. Hayal gücünü zorlayıp aklına dünyanın en çirkin kadınlarını getirdi. Gel gör ki bütün bunlar fayda etmiyordu. Yetmiyormuş gibi bir de Leyla yanına oturuvermişti. İşin kötüsü Kızın kalçası onun bacaklarına değiyor, Zebbe'nin sabrını taşırıyordu. Ardından kız başını İdris Amil'in omzuna dayadı ve gözlerini kapadı. Anlaşılan derin hülyalara dalmıştı. Bunun üzerine adamcağız da kolunu Leyla'nın omzuna attı. Az sonra elini kızın yanağında şefkatle gezdiriyordu. Leyla gözleri kapalı derin derin solumaktaydı. Genç kız çok geçmeden elini İdris Amil'in bacağına koyuverdi. Gözleri hala kapalıydı. Adamcağız tam önüne bakınca dehşete düştü. Zebbi bornozdan fırlamış artık meydandaydı. Öyle ki Allah korusun Leyla gözlerini bir açsa dehşete düşer, onu yaka paça evden kovardı. Ama tam da bu sırada genç kızın mırıltısını duydu. Sevgilim, aşkına artık dayanamıyorum, al beni, artık seninim. Ve o gün öğle vaktine doğru İdris Amil hayatında düğmelerinin itinayla çözdüğü bluzunu bile incitmemeye özen göstererek ilk kez aşık olduğu bir kızla birlikte oldu. Sonra her erkekte olduğu gibi onu bir uykudur bastırmıştı. Ama Leyla hıçkıra hıçkıra ağlıyor, bir yandan da Allah'ım ne yaptım ben? Aşkıma yenildim diye söyleniyordu. Az sonra İdris Amil'e kalk sevgilim dedi. Bu saatten sonra annem her an gelebilir. Seni görmemeli. Tekrar görüşeceğiz. Aşkımızı sakın unutma. İdris Amil ise elinde ceketi olduğu halde daire kapısının önünde sakın merak etme. Anamı yollayıp seni isteteceğim diyordu. Adamcağız gittikten sonra zaten çırılçıplak olan Leyla üzerine sabahlığını aldı ama önünü kapatmadı. Göğüsleri meydandaydı. Dolabın kapağını açıp bir vodka şişesi çıkardı ve ağzına dikip lıkır lıkır 5-6 yudum aldı. Ardından geçen gece kalorifer radyatörüne yapıştırdığı sakızını ağzına atıp çak çak çiğnemeye başladı. Gözlerinde iş bitirici bir ifade peyda olmuştu ki kapı çaldı. Kız gidip açtığında içeri hemen iki adam girdi. Biri fötr şapkalı ve yaşlıydı. Elinde bir hekim çantası bulunuyordu. Panama şapkalı ve ekose ceketli olan diğerinin elinde ise bir buzlu kutu vardı. Yaşlı adam iş tamam mı diye sorunca Leyla cırtlak kenar mahalle sesiyle tabii ne sandın biz kaçın kurasıyız diye cevap vermişti. Adam Leyla'ya kanepeye uzanmasını söyleyince kız denileni kayıtsızca yaptı. Adam çantasını açtı ve kasma kendini rahat ol deyince kadın neden kasayım ayol kaç yıllık aşifteyiz deyiverdi. Bu sırada ekose ceketli adam kadının memelerini mıncıklamaya çalışıyor. O ise kıkırdayarak bana o kırmızı terlikleri al belki o zaman buluşuruz diyordu. Nihayet hekim İdris Amil'in menisini şırıngaya doldurdu ve bunu buz kovasına koyduktan sonra diğer adama eğlenip sallanmayı bırak da bu numuneyi derhal üniversitenin İdrisoloji kürsüsüne yetiştir diye buyurdu. Kasımpaşa'daki evine dönerken İdris Amil'in içi içine sığmıyordu. Bir de tütükü tutturmuş, keyif ve coşkusundan yolu üzerindeki konserve kutularını, şişe kırıklarını buruşturulup atılmış kağıtları tekmeleye tekmeleye yürüyor. Artık dünyada yalnız değildi. Aynı yastığa baş koyacağı bir sevgilisi yani müstekbel zevcesi vardı. Ah Leyla, gün batsa ve yarın tekrar ışısa da yine onun güzel masmavi gözlerini bir görseydi. Bu haliyle eve geldiğinde anası İdris Amil'in sarhoş olduğunu zannetmişti. Hele oğlan bütün gece uyumayıp sabaha kadar şarkı söyleyince her bir an onun aklını kaybettiğine bile inanası geldi. Sabah olduğunda derhal evden çıkan İdris Amil anası nezdinde meşgul bir yere yollanmıştı. Gittiği yer belliydi. Johan biraderlerin kitapçı dükkanı. Ancak zavallı adam öğleden sonraya kadar beklemesine rağmen Leyla gelmemişti. Başına bir iş gelmiş olmasındı. Biraz daha bekledikten sonra az buçuk tereddütle İdris Amil hiç olmasa Leyla'nın Hüseyin Ağa sokağındaki dairesinin önünden bir geçmeye karar verdi. Ama apartmanın önüne geldiğinde daire pencerelerinde perde merde olmadığını hayretle gördü. Ayak uçları üzerinde doğrularak camlardan içeri baktığında dairenin boşaltılmış olduğunu hayretle fark etti. Apartmanın altındaki bakkal kimin oturduğunu bilmiyorum. Belki bir, belki üç kişi. Ben ona buna bulaşmam. Ama daha dün akşam taşındılar demişti. O anda İdris Amil'in aklına bin bir şey geldi. Ne yapıp edip Leyla'yı bulacak ve onunla evlenecekti. Bu yüzden o gün akşama kadar sevgilisine rastlama umuduyla bütün Beyoğlu'nu dolaştı. Bu çabası ertesi gün ve daha sonraki günlerde sürecekti. Aşktan ve umutsuzluktan erimiş bir deri bir kemiğe dönmüştü. Başından hiç çıkarmadığı hasır şapkası da adam akıllı sökülmüş, tamirini ihmal ettiğinden zavallının dilenci sanılmasına ramak kalmıştı. Nihayet günün birinde İstiklal Caddesi'nde Leyla'yı gördü. Pırıl pırıl bir Mercedes'in ön koltuğunda klerk bıyıklı, kalantör bir adamın yanındaydı. Adamın kıllı eli kızın çıplak ve yuvarlak omzunu şehvetle kavramıştı. Bunu gören İdris Amil, "Leyla!" diye haykırmıştı. Ama kız başını çevirip ona bakmış ve kahkahayı patlatmıştı. "Ha ha hayt! Derken kalantor adam otomobilin gazına basmış ve Mercedes'in egzozundan püsküren duman İdris Amil'in gözlerini yaşartmıştı. Zaten başına gelen onca şeyden sonra artık gözyaşları bile kurumuştu. Gel gör ki felaketler silsilesi devam ediyordu. Mercedes gözden kaybolduktan sonra o Taksim'e doğru bitap vaziyette yürürken tam da Bahçeli Sokak'ın önünden geçtiği sırada biri yakasına yapışıp onu bir apartman girişine sürüklemişti. Burada iki şahıs daha vardı. Bunlardan biri kasketli, daha iyi giyimli, çantalı ve şişman olan, diğeri ise fötr şapkalıydı. Kendisini buraya sürükleyen adam ise dışarıda erkete beklemeye başlamıştı. Ne oluyor demeden fötr şapkalı adam çantasından bir dolma kalem ile bir evrak çıkarıp ona uzatarak imzala diye buyurmuştu. Kağıtta reisi cumhurluk makamı üzerindeki bütün hak ve selahiyetlerimden feragat ediyorum yazılıydı. Fötr şapkalı adam durmadan haydi adını soyadını yaz ve bas imzayı diye tutturuyordu. Bu sırada çantasından bir sarı zarf da çıkarmış ona uzatmaktaydı. Zarfı da alan İdris Amil içinde 400 lira olduğunu gördü. Kasketli adam ona okkalı bir tokat çarpınca kağıda adı ve soyadını yazıp imzayı basmıştı. Derken erkete bekleyen adam da içeri geldi ve zavallının göbeğine bir yumruk indirip yere devirdi. Sonra da iki şahıs yerde ıstırapla kıvranan İdris Amil'i tekmelerken bir yandan da ona şunları söylüyorlardı. Bu hadise kimsenin kulağına gitmeyecek. Yoksa önce sen ölürsün. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Adamlar koşar adım uzaklaştıktan sonra nice sonra yerinden doğrulan İdris Amil'in burnundan kan sızıyordu. Tam oradan uzaklaşacaktı ki yerdeki sarı zarfı gördü. Açtı, içinde hepsi yüzlük tam 4 kağıt para vardı ve gıcır gıcırdılar. Zarfı alıp cebine koydu. İstiklal Caddesi boyunca Taksim'e doğru yürürken herkes bu zavallı adama bakıyordu. Bir eskici dükkanı önünde durup vitrine baktı ve o kırık dökük Remington yazı makinesini fark etti. Satıcıyla pazarlık bile yapmadan 14 liraya satın aldı. Çantasının içinde evine kadar taşıdı. Ah oğlum, vah oğlum neler oldu sana diye bağırıp feryat eden anasını aldırmadan odasına kapandı ve Buruk Aşk adlı romanını yazmaya başladı. Bir edebiyat dahisi gibi cetvelvari ve dümdüz yani sade bir üslubu vardı. Hakiki zamanın hikaye zamanına eşit hatta daha bile fazla olduğu bin sayfalık romanını 2,5 ay sonra tamamladı. Mandırasını ipotek edip aldığı borca cebinde kalan son parasını ekleyerek kendi kitabını yine kendisi anlaştığı matbaada bastırdı. 40 nüshayı mandırasındaki bir rafa koydu ve 6 ay içinde bunların 12'sini sattı. Ama münevver arkadaşları onun bu muvaffakiyetini kıskanmış olmalıydılar ki yeniden açılan Boz dergisinde romanı hakkında zehir zıkkın bir tenkit yazısı yazdılar. 18. ayrımın sonu. Sayfa 225.